Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Yiğit Konur. ZEO kurucusu ve SEO.do'nun Product Manager'ı. Hoş geldin Yiğit.
Hoş bulduk Eren, merhabalar.
Merhaba, nasılsın, iyisin?
İyi valla, nasıl olsun? İşte pandemi dönemi, biraz uzaktan çalışmayı öğrendik. Yeni özgürlüğümüzün tadını çıkarıyoruz. Ben de tam İstanbul'da taşınmıştım. Acaba Ege'ye mi gitseydim? İşte neden birazcık bu pandemiyi beklemedik falan gibi kara kara düşüncelerin içerisindeyim. Ama güzel, evimize güzel bir setup yaptık. Aynen bu şekilde devam ediyoruz bütün şirket olarak uzaktan çalışmaya. Herhalde böyle de gider gibi görünüyor.
Evet, sanki öyle gözüküyor. Yani bir süre böyleyiz. Bir süre bu şekilde devam edeceğiz gibi duruyor.
Ben o aralığı sevdim ya. Hani içimdeki asosyalimi keşfettim bilmiyorum ama hani o ofis ortamının güzel, hani Sebil önü muhabbeti olsun, bahçe muhabbeti olsun. Tamam, hepsi çok güzel ama onlar olmadan da yaşanıyor. Birçok arkadaşımla zaten iş dışında da görüşüyorum. Ben çok okeyim yani. Umarım dünya böyle çalışmaya devam eder. Müşteriler böyle çalışmaya devam eder ve bu iş hep böyle devam etmiş olur.
Aynen. Valla hepimiz için güzel bir test oluyor diyelim ya. Farklı bir şey yapıyoruz. Bence faydasını da görürüz.
Kesinlikle.
Şimdi abi sana hani şeyden de yazdım. Bu bölümde de aslında konuşmak isterim. Yani birkaç tane şey var ama biz kaç 8 sene 9 sene önce tanıştık. O zaman ZEO Agency'nin kurucusu.
ZEO'ydu.
Aynen, o zaman ZEO ZEO'ydu. Bir agency'ydi, yani bir SEO ajansıydı. Ve seneler içerisinde birkaç kere evrildi. Hem şirket evrildi, hem sen kurucu olarak farklı pozisyonlara geçtin ve o farklı pozisyonlara evrildin. Aslında bu yolculuğu biraz böyle bir senden dinlemek istiyorum ve yolda öğrendiğin şeyleri bizimle paylaşmanı istiyorum. Bir kere hani şeyi sorayım. Şimdi siz bir servis işiyle başladınız. Bayağı hani SEO danışmanlığı yapıyordunuz. Burada ekip büyüdü, konferanslar olmaya başladı. Siz içerikler paylaşmaya başladınız ve gerçek anlamıyla bir ajans gibi çalışıyordunuz. Sonra, yani ne zaman olduğunu tam olarak bilmiyorum. Sonra bu ürüne dönmeye başladı ve bugünkü SEO.do'ya doğru gitmeye başladınız. Bu yolculuktaki o geçiş neden, niye böyle bir geçiş yaptınız? Ajans işi, yani servis işi kötü mü, veya yani bir niye ürüne geçiş yaptınız veya niye ikisini birden aynı anda yapmaya çalışıyorsunuz? Onu biraz anlatabilir misin?
Tabii ki güzel bir soru oldu. Aslında dediğin gibi bu değişimler sadece bizim ürüne geçişimizde değil, işte SEO'dan ZEO'ya geçiş, işte bizim içerideki sürekli sistemlerimizin değişmesi vesaire, sürekli bir değişim halindeyiz. Ya aslında biraz dünyanın da hani temel dinamiği, her şey değişiyorken çok da statik kalmamak lazım. İşte bu değişimler ilk SEO'da başladı. Sürekli zaten danışmanlığı verdiğimiz sistemi değiştiriyorduk elde ettiğimiz derslere göre. İşte bir ara Holacracy diye bir yönetim biçimi vardı, bu Zappos'un ortaya attığı. Blinkist falan bayağı sahiplenmişti. Orada okuduğum şeylerle bir Holacracy'ye bir geçmiştik ZEO'da. O zamanlar ZEO ZEO'yduk. İşleri müşterilere dağıtmaktansa ana domainleri insanlara dağıtalım ve bu ana domainler arasında rotasyon olsun. İşte Ozan bu ay Technical SEO'da, Ezgi bu ay Content tarafında gibi. Her birinin güzel tarafları vardı kendince ama hep yeni bir sistem, belli bir yerden sonra tekrar bir pivota ihtiyaç duydu falan. En son Agile'a geçtik işte biz de. Gerçekten işte sprintleri belirleyip, işte müşterilerin işleri ne kadar, kaynaklarını haftalara bölüp sprint olarak koşmaya başladık. İşte sistemler falan tamamen Jira'ya geçti. Zaten orada böyle bir yazılım sosu işin içerisine katıldı, yani işi yönetme biçimi açısından. Daha sonra ZEO'ya döndü çünkü hizmetler sadece SEO ile sınırlı kalmadı. Çok iyi bir analytics ekibi oluştu. Çok iyi bir paid reklamcılık için güzel bir ekip yaratabildik ve buna hani ZEO'daki ZEO sosunu katabildiğimizi düşünüyorum. Yani şu anda AdWords ekibimiz, Google Ads ekibimiz tamamen ar üzerinden Google Ads'te biddingleri yönetip buna göre dinamik kararlar verebilen böyle smart işler kullanıyorlar. Bizim de zaten Z olarak SEO tarafında güçlü olmamızı sağlayan hep bu teknik soslar ve teknik dokunuşlardı. Sektördeki birçok rakibimiz de bunları çok önemsemiyordu yani. Bu bizim böyle bir Z sosumuzdu kendimizce. Sonra o sosa fazlaca bulanınca aslında ayrı bir ürün yapma noktasına da geldiğimizi fark ettik. Bu tamamen hani komple bir dönüşüm olmadı. Z hala hizmetlerine devam ediyor. İşte bugün 80'e yakın müşteri var içeride. Yaklaşık 40 kişilik bir ekip var ve gerçekten hani hala hem ekip sayısı hem de tahmini olarak ciro bazında SEO pazarında liderliğimizi sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Tabii ki bunun net bir şeyi yok, ladder board'u yok. Öte yandan bunu şeyle tabii başarabilmek de bizim için çok güzel oldu. Yani bu tarz böyle danışmanlık ajanslarında genelde bir kişi öne çıkıyor. Yani biri ajansı kuruyor. İşte hep şey denir ya, işte SEO için Serbaylara gidelim, işte İlyaslara gidelim falan. Hani isim artık çok ön planda orada. Bizim yapabildiğimiz en iyi şey, hani SEO'yu yiğitlere gibi yapmak istemedim ben. Zaten kendim de kişisel olarak böyle çok şey değilim. Sevmiyorum yani, çok ön planda olmaktan hoşlanmıyorum. Ailenin en küçük çocuğu olduğum için herhalde yıllarca bu ailede göz önünde olma durumu beni çok şey yaptı, rahatsız etmiş olsa gerek. Zeo'yu da hep böyle biraz kurumsallaştırmak istiyorduk. Diğer arkadaşlarım da bunu bence güzel şekilde başardılar, isimlerini verdiğim, ama ben tamamen bu işten kendimi soyutlayabildim. Orada da gene Product Lead camiası Edelkron'u bilir. Ben Edelkron'dan bayağı ilham alıyorum aslında birçok noktada. İşte bunların Edel modelleri olsun, yönetim biçimleri olsun. Edelkron'un Decide Hub diye bir ürünü var. Duymuş muydun daha önceden?
Aynen, evet.
Çok da güzel bir ürün. Basitçe şöyle anlatalım. Standart bir demokrasiye karşı olarak herkesin oy hakkını herkes grup içerisinde kendi belirleyebiliyor. Yani 10 kişilik bir şirkette herkes işte Ahmet'e kaç oy hakkı vereyim, Mehmet'e kaç oy hakkı vereyim gibi bir dağılım yapıyor. İşte herkesin 1000 puanı var. Yiğit'e 400 verdim, Mehmet'e 600 verdim diyebiliyorum ve Mehmet'in bir oyu 600 puan sayılıyor benim bu eklememle. Önce bir karar dağılımı yaptık. Herkesin yetkileri belli oldu. Belli tabii, bunu Decide Hub size söylemiyor. Sonra dedik ki bizim yeni SEO direktörümüz kim olacak? Herkes oyladı ve Ozan çıktı. Dolayısıyla ben ilk operasyondan elimi bu şekilde çektim. Ozan SEO direktörü oldu ve çok çok güzel bir şekilde hakkını verdi gerçekten burada. Aslında ekiple beraber seçmiş olduk SEO direktörümüzü. Bu benim işlerimi bayağı hafifletti. Sonra bayağı baktım ki ben genel müdürlüğe döndüm. Yani tamamen fokusum bu oldu. Yöneticilik de tek başına bana böyle çok 7-24 bir iş değil ya. Biz de hep alışmışız koşturmaya falan. Şirketi kurduğumuz günden beri çok şey gelmiyordu. Full time bir iş gibi gelmiyordu. Başka işlere kasıyordum ama aslında bir yandan da yöneticiliğin de önemli şey noktaları var. İşte çeyrek hedefleri olsun, finansal olarak işe hakim olabilmek olsun, insanlara bir hedef gösterip bunun üzerinde ilerlediklerinden emin olabilmek olsun. Ama bunlar benim yetenek skill'lerime çok şey uymuyor. Yani ben bu insan değilim. Bu alanlarda güçlü bir insan değilim. Yönetici olmak zorunda olmuş bir aslında çalışanım ben yani. SEO danışmanıyım ben. Bu şekilde başladım kariyerime. Yani yönetici olmak gibi bir amacım da hiçbir zaman yoktu. Sonra bu genel müdürlük işini de devretmeye karar verdik. Dışarıdan mı olsun, içeriden mi olsun derken işte finans işleriyle bizden Tuğçe ilgileniyordu. Biraz HR'a da dokunuyordu falan. Aslında bu bahsettiğim yönetsel sorumlulukların tamamının bir teknik SEO ya da işte teknik marketing işi olmadığını ve bunun bambaşka bir alan olduğunu fark edip bir profesyonel bir genel müdürlüğe dönelim. Hani founder'ın imajında devam eden bir iş olmasın dedik. Gene kendi aramızda yaptığımız bu oylamanın sonucunda Tuğçe ön plana çıktı ve Tuğçe burada bayrağı aldı. Şu anda da işi o koşturuyor. Ve ben böylece tamamen boşa çıktım. Önce bir iki satış toplantısında falan yeteneklerimi kullanmayı düşündüm ama zaten product hayali yıllardır benim hep içimde vardı. Internal tool'lar yapıyorduk Zeo'da. İşte ya gelelim şunları crawl edelim, buradan şöyle bir insight çıkaralım. Çalıştığımız müşteriler de büyük. İşte sahibindenle çalıştığınız zaman Erdal geliyor size diyor ki ya Yiğit şuradan şöyle bir data alsak, şunu yapabilsek. Yani ekipler hep kaliteli, çalıştığımız insanlar hep kaliteli ve bizden teknik talepleri oluyordu. Birçok tool yapıyorduk ve ben genelde bu projelerin başındaydım ya da Mert başındaydı genelde. Dedim ben bari product management tarafında aktif bir rol üstleneyim. Zaten o dönem bizim şirkette de kullandığımız bir rank tracker vardı ve kimse bundan memnun değildi. Ve bunun sektörde bir alternatifi yoktu. Aslında feature set olarak, inovasyon olarak süper arkadaşlar, isimlerini vermeyeyim şimdi ama SEO sektöründekiler anlar zaten. Türkiye pazarına bayağı güçlü bir rank tracker ama performans olarak gerçekten çok sıkıntılı sonuçlar veriyordu. Bu pazara odaklanabilir miyiz, bir şeyler yapabilir miyiz diye düşündük ve aslında ürün tarafına start vermiş olduk diyerek uzun bir cevapla ilk sorunu yanıtlandırmış olayım.
Yok, çok güzel bir cevap oldu. Şimdi ben bu verdiğin cevaptan birkaç tane kısma odaklanıp aslında merak ettiğim birkaç şey var. Onu şey yapacağım. Şimdi biraz geri gidiyorum. İlk şeyden bahsettim. Daha sonra hatta şu temaları biraz birleştireyim. Belli ki şirket yönetim şekline bayağı kafa patlatıyorsun. Sen ve ekip olarak. Kesinlikle. Çünkü hani Holacracy'den bahsettin, Agile'den bahsettin, işte Decide Hub ve Edel modelden bahsettin. Bunlar bayağı hani şirketi nasıl yönetiriz mental modelleri, frameworkleri. Ve hani bunun üzerine denemeler de yapmışsınız. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Yani bunu bir kere hani şirketin founder'ı olarak kendini bu kadar kontrol demeyeyim de hani yönetim şeyinden çıkarmaya okey olma hissi nereden geliyor? Yani mesela o Decide Hub'la yaptığınız kararlarda belki de tamamen senin oy şeyin düşecekti. Çünkü öyle bir sistem var bildiğim kadarıyla yani başkalarının...
Evet evet, bu arada belki benim o yetki hakkım Ozan'ınkinden daha düşük de çıkmış olabilir. Yani buna aslında takım kendisi karar veriyor. Dediğin gibi hani bu birazcık böyle garip geliyor kulağa ilk bakışta düşündüğünde, haklısın.
Yok garip değil, bunu şey olarak söylüyorum yani bunu yapabilmek bence bir kendini o kadar egodan arındırmışsın ki yani böyle bir şey yapabiliyorsun. Hani bunu takdir ederek söylüyorum yani bu yanlış anlaşılmasın. Merak ediyorum oraya o kafaya nasıl geldin diye yani.
Yok zaten garipten kastım da hani insanların kendi startuplarında bir profesyonel yöneticiliğe geçiş ya da yetkilerini devretme konularında çok kapalı davranmaları iki nedenden kaynaklanıyor. Birisi güvensizlik. Hani etrafında gerçekten güvenebilecekleri insanlar yoksa bu büyük devri yapamıyorsun. İkincisi de biraz tabii ki herkesin kişisel olarak bir egosu var yani. Hani bunun en temel göstergesi her domain register edenin LinkedIn'ine CEO yazabiliyor olması. Hani bunlar hep bir şeylerin tatmin olmamasından kaynaklanıyor aslında. Ben de açıkçası bunları çiğ gördüm. Hep dışarıdan çiğ gördüm bu tarz işler yapan insanları. Yani 3 kişilik şirkette CEO olmak ya da işte ben işimde şu noktadayım diyen insanlar. Ben o işte çok daha iyi olan globalde insanları tanıyorum ve bu insanlar hani o yerel piyasadaki kendini tanrılaştırmış insanların çok çok ötesinde olmasına rağmen müthiş tevazulu insanlar. Yani birçoğu da hani hayatımda görüştüğüm ettiğim insan. En basitinden Rand Fishkin'i düşünelim. Mesela Rand benim hayatımda çok etki eden insanlardan birisi. Hatta evlenme teklifimi de Rand'in olduğu bir ortamda yapmış olma bile aslında Rand'e hani hayatımda duyduğum saygıyla çok birleştiriyordum 2016'da Digital Zone'a geldiklerinde. Yani Rand de mesela Moz'da kendi step down yapıp işte CEO'luk görevini birine devredebilmiş bir insan. Bu mükemmel bir ego ve bu insanlar işlerinde çok iyi olmasına rağmen bizim işte çevremizde gördüğümüz 10 üzerinden 3 yeteneğe sahip olup böbürlenen insanlar. Bir yandan da görüyorsun 10 üzerinden 8-9'luk adamları ve insanları ve bu insanlar hiçbir şekilde bu böbürlenmeye, bu kibire sahip değiller. Ve bu böyle bir midemi bulandırdı yani. Hiçbir zaman ben bir işte iyiyim diyebilmek beni böyle rahatsız etmeye başladı. Çünkü çok daha iyiler gerçekten var. Ya iyi ya da kötü olmayalım. En iyisini yapmaya çalışalım. Kendimizi bir skalada puanlandırmayalım da. Böyle oldukça yöneticilikte çok eleştiriye açık bir durum biliyorsun. Hani bir işi yanlış yapabilirsin gerçekten. Ekibimle de ben kendi hatalarımı, yanlışlarımı da tartışabiliyordum ve tartışabilecek bir ortam da yaratabildiğimi düşünüyorum. Ben düzenli bir insan değilim mesela. Evet çok yaratıcı ve kreatif olduğumu düşünüyorum ama çok düzensiz bir insanım. Zaten dikkat eksikliği, rahatsızlığı olan bir insanım. Hani bu benim kanımda olan bir şey. Bu beni iyi bir yönetici yapmıyor. İnsanlardan da bu tarz geri bildirimler aldığımı düşünüyorum. Yani kimse bana gidip de Yiğit sen bu işi bırak beceremiyorsun falan demedi ama bu iş için yaratılmadığım aşikardı bence. Ve daha iyi yapabilecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle aslında birazcık bu devir durumu oldu. Yani bahsettiğin durum bence globalde daha gözlemlenebilir. Ama Türkiye'de ben de böyle hani kendi startup'ında bu tarz büyük devirler yapan insanlar görmedim. Belki de o insanlar yöneticilik için daha uygundur. Ben uygun olmadığım için böyle bir şey yapmışımdır. Bilmiyorum yani. Bana aşırı derecede garip gelmiyor bu şekilde kendime bunu anlattığım zaman.
Evet yani şey de benzer bir şey söylüyor zaten. Hani Kadir Köymen'in de yazdığı şeylerde de aslında biraz kendini arındırıyorsun şirket kurucusu şeyinden. Biraz daha hani o şirketin içerisindeki konumuna göre biraz daha hani kim olduğunu şekilleniyor. Peki şeyi soracağım abi sana. Şimdi mesela Holacracy'yi denediniz. Agile'i denediniz. Sonra işte Edel modele baktınız. Orada neydi ki problem hani bir değişiklik yapalım dediniz? Yani orada sizi değişikliğe iten şey neydi?
Güzel soru. Ben bunun cevabını tam olarak hep veremiyordum. Sonra Reddit'te consultancy subredditine girdim ve işte burada şeyler var. McKinsey'deki consultantlar da var. İşte BCG'deki adamlar da var. Hani dünyanın en iyi ödeme yapan ve dünyanın en çok kazanan danışmanlık şirketleri bunlar. Nereye? Bizler nereye yani? O seviyede yerler ve şunu gördüm ya, danışmanlık işinin doğasında bir burnout var. Çünkü hiçbir zaman kapsamı tam olarak belirlenmemiş bir projede sen insanların çözmek istemediği ya da yeterli yeteneğe sahip olamadığı için çözemediği ya da o vakti vakfetmeye değer bulmadığı, bunlardan herhangi biri olabilir, bir işi çözüyorsun. Ve bu kolay bir şey değil. Yani insanların ya yapmak istemediği, ki çoğunlukla böyle değil, ya da yapamadığı, bilemediği işleri yapıyorsun. Bir insanlar bunu niye yapamıyorlar? Demek ki bu işin bir giriş bariyerinin bir zorluğu var. Danışmanlık işte böyle bir iş. Yani bu da seni çok yoruyor. Sistemsel olarak yoruyor, müşterinin stresi yoruyor, sürekli üretmek zorunda olmak yoruyor. Yorduğu kadar da seni bir yandan çok geliştiriyor. O yüzden de mükemmel bir iş. O yüzden bir ürüne başlamak için danışmanlığını yaptığım bir alanda uzun yıllar bir ürün yapmak bence süper bir şey. Ve biz de bu burnoutlar, takımdaki bu açmazlar, bu sorunlar, bunların hepsine çözüm bulabilmek için farklı farklı yöntemler sürekli olarak denemeye başladık. Ve şey de hoşuma gidiyor aslında. Hani bu sadece benim problemim değil. Ortada bir organizasyonel herhangi bir sıkıntı olduğunda ekip arkadaşlarımla beraber buna bir çözüm buluyor olmak. Hani ben sizin problemlerinizi gözlemliyorum ve üstün yöneticilik yetenekliğimle problemlerinizi çözüyorum değil de gelin bu problem masaya yatıralım. Bakın böyle böyle böyle seçeneklerimiz var ya da bambaşka bir seçeneğimiz olabilir. Buna beraber kafa yoralım. Bu hem insanların enerjisini arttırıyor, hem çalıştıkları şirkete ait aidiyetlerini bence arttırıyor. Hani her anlamda çok güzel bir yol. Dolayısıyla yönetim biçimini sürekli değiştirmek bazı insanlar için acemilik gibi görünebilir. Ama aslında birçok organizasyonda konuşulmayan, insanların saat 5'ten 6'dan sonra yöneticileri, organizasyonları, şirketleri hakkında konuştuğu o kadar çok şey var ki bunların konuşulmasına izin vermeyen ortamlar yaratıyor şirketler ve kendilerini sorunsuz zannediyorlar. Bizde her şey transparan, herkes her sorunu masaya yatırabilir ve beraber bunları çözebiliriz. Böyle bir ortamda da haliyle her zaman yeni sistemler gündemde olabiliyor. Birazcık da buna borçluyuz diyebilirim aslında.
Anladım. Peki ya Holacracy özelinde hoşuna giden ne vardı?
Holacracy özelinde biraz vakit geçti üstünden. Ama hatırladığım kadarıyla Holacracy'de işte circle'lar ve sub-circle'lar vardı. İnsanların birden fazla alanda sorumlulukları olabiliyordu. Ve bu sorumlulukların üzerinde sürekli olabilmek için tekrarlı olan toplantılar çok faydalıydı. Ve de birden fazla alanda yer alıp multidisipliner çalışabiliyorsun. Bu da senin iş tatminini her zaman ortalamanın altına inmesini engelliyor. Çünkü her zaman yeni bir şey kendin içinde bulabiliyorsun. O anlamda hoşuma gitti. Bir de yani Holacracy'nin temel iddiası yöneticisiz şirketler ya. İşte bu Tony'nin Zappos'ta yaptığı şey, işte Holacracy geçişiyle beraber adam şey yaptı yani. 40-50 küsur yöneticisine paketlerini verdi. Dedi ki abi siz ya yönetici olmuyorsunuz. Günlük hayatınıza geri dönüyorsunuz ve bir alanda çalışacaksınız belli circle'larda ya da alın paycheck'inizi ayrılın işinize nasıl gelirse dedi ve bu devrimsel yaklaşım benim çok hoşuma gitti. Yani ben çok yöneticili organizasyonların çok efektif olmadığını düşünüyorum. Demek ki yönetime muhtaç çok fazla alanı var, çok level'lı böyle hani iç içe geçmiş. Ben daha flat, daha düz organizasyonları çok daha fazla tercih ediyorum. Bu arada çok İngilizce jargon kullandığım için özür dilerim. Konuşulan konulardaki kitaplar da İngilizce. Sen sordukça sürekli oradaki referanslara gittiğim için birazcık bazen dili bozabiliyorum.
Holacracy zaten yani Türkçesi var mı? Büyük ihtimal yine Holacracy sadece K ile yazıyorlardı diye düşünüyorum.
Muhtemelen öyledir. Muhtemelen öyledir.
Peki yani anladığım kadarıyla hani biraz daha karar verme yetkilerini ekibe yayma amacıyla.
Evet, kesinlikle.
Şirket çalışanlarını, şirket içinde, şirketteki ekip arkadaşlarını bütün süreci dahil ederek aslında onlara biraz daha aidiyet hissi verebilme sebebiyle sanki biraz buraya girmişsiniz. Sonra Agile'a geçtiniz.
Aynen öyle ve bunun bize en büyük katkısının yani bizim retention'ımız rekor yani hani sektörde. Hani bizde insanların ortalama çalışma süreleri bir insanın şirkete girdikten sonra ve kendi kararıyla ayrılan insanların ortalama yıllarını aldığında yani neredeyse 4 yıla yakın bir zaman var diyebilirim. Hani bu araştırdığım bir şey değil ama hesapladığım bir şey değil ama hani kabaca sektörde gördüğüm rakam böyle daha 1-1,5-2 yıl gibi. Mesela bu bile bence süper bir metrik yani bu kadar dinamik, insanların her şeye sabırsız, sıkılgan olduğu bir dünyada insanların işte 4 yıl ortalamayla çalıştığı bir şirkette bulunmaları demek ki görece mutlu oldukları bir şirkette çalıştığını hissettirir ve bu da benim için önemli bir metrik.
Peki bir şey soracağım. Biraz yani şeytanın avukatlığı gibi olacak ama sence ya içeride yapılan bütün bahsettiğiniz sebeplerden dolayı mı retention yüksek? Yoksa mesela zaten içeri aldığınız kişileri ona göre mi seçiyorsunuz? Yani tabii bu ikisi de olabilir yani.
İkisi de olabilir, haklısın. Yani şey gibi bir seçim çok zor ya. Yani bunu alırsam bu kesin uzun yıl çalışır gibi böyle. Dışarıdan bir İK yap, hiçbir zaman yapamıyorsun. Yani insanlığı zaten...
Daha çok bilinç altında çok diyorum da... aslında. Yani bilinç altında ha, anladım, belki anladım. O tip insanları seçiyorsun.
Evet, evet. Dur. Yani çok açıkçası bir İK kriterimiz değil. Belki de dediğin gibi bunu yapıyor da olabiliriz. Ama hani genelde böyle hep ciddi kariyer hedefleri olan insanlarla çalışıyoruz. O tarz insanlar yüksek eforla güzel işler yapabiliyor. Hı hı. Ciddi kariyer hedefi olan insanlar da sık iş değiştirmek istiyorlar aslında, haklı olarak. Ona rağmen bunu yakalayabiliyoruz. Yani bence insanların yönetimde söz hakkı oldukları bir şirkette çalışıyor olmaları kesinlikle o şirkete olan aidiyetlerini arttırıyor. Yoksa kendilerini bir kukla gibi de hissedebilir insanlar yani. Sen şunu yap, sen bunu yap. Bunu yapmazsan sen işten ayrılırsın. Hani modern yönetim sistemlerinin bize dikte ettiği şeyler. İnsanlar günün sonunda kendilerine açılan taskları yapmak dışında o organizasyonda hiçbir katkılarının olmaması açıkçası bana bir garip geliyor. Yani tabii ki biz her gün referandum tadında her kararımızı bu şekilde tabii ki vermiyoruz. Bunun da bir dengesi var, sweet spot'u var. Hani onu da ayarlamaya çalışıyoruz. Doğru ya da yanlış. Ama günün sonunda herkes CEO'da, her konuda ben bunu yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu niye böyle yapıyoruz deme hakkına sonuna kadar sahip ve bunun ben çok önemli bir elde tutma metriğine katkısı olduğunu düşünüyorum kendim empati yaptığımda. Ben çünkü böyle bir şirkette çalışmak isterdim ve bunu sağlamaya çalışıyoruz kabaca yani.
Peki ne tür kararlarda Decide Hub modeliyle devam ediyorsunuz? Hani dedin her kararı yapmıyoruz ama ne tür kararlarda böyle ilerliyorsunuz?
Bu arada içeride şu an full Decide Hub'la giden bir yapı yok. O tarafı da biraz düzeltmiş olayım. Ekip arkadaşlarım da dinleyecektir illaki. Ya biz yönetici seçimlerini yapacağımız işte CEO'da X yıldır çalışan insanlarla bunu yapıyoruz. Hani bütün kadroyla yaptığımız bir şey değildi açıkçası bu iki seçimde. İşte genel müdür seçimini sadece direktörlerle yapmıştık. Yeni direktör seçimini de operasyon ekibinin en deneyimli insanlarıydı o zaman oraya katılanlar. Ozan'ın seçildiği Decide Hub'da. Dolayısıyla böyle çok majör kararları buradan veriyoruz. Yani şirketle ilgili bilmiyorum her kararı Decide Hub'dan nasıl verebilirsin? Yani hangi kararları verebilirdik mesela yöneticilik seçimi dışında Decide Hub'dan? Hani çok zor ya. Yani edel modele daha çok girmek lazım. Gelir dağılımını ona göre falan yaparsan Decide, hani o kadar edel model şirketi değiliz biz mesela şu anda. Hani yapımız da çok ona uymuyor ajans tarafında. Ama dediğim gibi çok majör kararları Decide Hub üzerinden aldık bugüne kadar. Ama onun dışında hani transparan, konuşulabilir, sorgulanabilir bir sistemimiz var diyebilirim ama her şey Decide Hub üzerinden gitmiyor.
Ne seviyede edel modele girdiniz? Ya çünkü ben de şeyine Kadir Köymen'le bölüm çektiğimizde de ondan biraz konuşmuştuk ve öncesinde de araştırırken o dokümanlarını falan da okumuştum. Ya çok güzel geliyor fikren.
Evet, kesinlikle.
Bazı kısımları aşırı mantıklı ve uygulamak da istediğim bir şey. Diğer taraftan hani çok büyük bir yapı olduğu için şimdi tak diye de oturtmak da hani mümkün özellikle değil. Hani sizin boyutunuzda hali hazırda işleyen bir kültürü olan bir şirkete buna hani okey tamam yarından modele geçiyoruz diyebileceğimiz bir şey de çok da mümkün değil. O yüzden hani siz zor. Ne kadar hani edel modeli uygulayabiliyorsunuz veya hangi kısımlarını aldınız kendinize mantıklı buldunuz?
Evet yani şöyle ben zaten hani Kadir Köymen kadar yöneticilik üzerine düşünmüş bir insan da değilim. Yani onun şu anda neredeyse hayat vizyonu doğru yönetilen şirketler ve sermayeyi ülkelerin sahip olması gibi daha da böyle büyük fikirleri falan var. Hani ben ondan bayağı uzağım. Bizim temel olarak aslında Kadir Köymen'in düşüncelerindeki bu yönetim, yöneticilik, insanlar kendi kararlarını verebilecekleri alanlara sahip olmalı gibi soruları birazcık yanıtlamaya öncelik verdik. Yani şöyle ifade edebilirim aslında. Tamamen bir edel modeli alıp uyguladığımız bir yapı söz konusu değil. İlk öncelik insanların yönetime katkı sağlayabilmesini kendi sosumuzla uygulamaya çalışmak. Yoksa hani birebir bir framework alıp koymak da çok zor. Danışmanlık da eder modeli nasıl uygulayayım? Orada işte ürün düzeyinde ortaklıklar var. Ürünün karından parası kazanımı ile ilgili farklı işler var. Belki SEO'da yapılabilir bu arada bunlar. Hani daha ürün bir ürün olduğu için. Ama şu aşamada çok zor. Daha çok şey, GitLab'in handbook'u var bir tane. Handbook adını verdiği bir kaynağı var. Nasıl yönetilmeli, stock option nasıl dağıtılmalı falan. O tarz konularda bayağı güzel bilgiler veriyor. Birazcık onu daha çok uygulamaya çalışıyoruz. Edel model biraz şey, ilham kaynaklarımızdan birisi diyebilirim.
Anladım. Peki bu şey tarafında bir sorum olacak. Şimdi bu holokrasi ve genel hani kararı yayma şeyinde, düşüncesinde hiç şey oldu mu? Yani o denemelerde kararsızlık derken hani A mı B mi karar verememe değil de yani birden fazla kişinin karar vermesi gereken bir durumda kararın verilemediği, yani accountability'nin olmadığı bir durum oluştu mu? Yani çünkü benim dışarıdan çok fazla bilmemekle beraber düşündüren şeylerden bir tanesi o, bu modellerle alakalı olarak. Acaba
doğru,
hani çok seslilikin hani şeyi, anti tezi şey mi yani?
Çok iyi anladım demek istediğin şeyi. Yani biraz bu şey siyasette de bize dayatılan bir şey ya, hani bizim kuşağın en azından hani tekil bir karar verme gücü gerçekten istikrar getirir diye. Kısmen doğru olduğunu düşünüyorum. Ama yani yarattığımız ve fikirlerini takip ettiğimiz otoritenin gerçekten yetkin olduğundan emin olmamız lazım. Ve her konuda yetkin bir insan olamaz yani. Evet, mümkün değil.
Mümkün değil.
O yüzden belli alanlarda yetkin insanların oyları daha değerli olmalı. Yani SEO'nun tasarımı ile ilgili bir şey varsa burada müzaminin karar vermesi gerekiyor gerçekten. Ama bazen işte belli karar uyuşmazlıkları olabiliyor. Bu tip durumlarda genellikle tartışmayı tek sayıda insanın olduğu hani 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde karar vermeye çalışıyoruz. Hani en kötü olasılıkla bir oylamayla da buna karar verilebilir. Hani bu tartışmanın paydaşları kimse. Ama hani böyle kafa kafaya kaldık, bu problemi çözemiyoruz falan tarzı bir durum çoğunlukla olmadı. Kaldı ki dediğim gibi her işinde de oylama yapan bir şirket değiliz. Majör kararlarda aslına bakarsan bir yandan da sorumluluğu da dağıtıyoruz. Yani bu kararı beraber verdik, sonuçlarından da hep beraber sorumluyuzu da yaratıyor. Yani bu sadece benim süper bir vizyonla ve süper egosuzlukla böyle bir şey düşünüyor olmam değil. Belki de benim kişisel korkularım yani ve bunu birazcık insanlarla paylaşmak istiyor olmam da bunun temel nedenlerinden birisi olabilir. Ben de tam olarak adını koyamıyorum. Ama beni daha rahat hale getirdiği aşikar. İnsanları şirkete daha fazla aidiyet hissettirdiği aşikar. Öyleyse her kararı her zaman için takımla beraber vermek bence çok daha güzel. Ama şey yok yani, son sözü X söyler gibi bir şey olmamalı kesinlikle. Mutlaka bir ortak nokta bulunur o tartışmada. Biz hiç tıkanmadık açıkçası.
Anladım, süper. Sizin şimdi bulunduğunuz alanda sonuçta yani 10 seneye yakın. Ne zaman kurulmuştu SEOZEO? O zamanki ismiyle SEOZEO.
2012 resmi olarak öyle. Ben hani kök olarak baktığımda 2007'de ilk paramı kazandım SEO'dan. Ve yani 13 yıldır devam ediyorum bu alanda çalışmaya diyebilirim kabaca.
Anladım. Ya uzun senelidir bir sonuçta birikim var. Şimdi o birikimle yani danışmanlıktan alınan birikimle aslında hani çok farklı farklı alanlara baktığınız için çok geniş bir birikim var orada. Bunu şimdi ürüne geçiriyorsunuz.
Kesinlikle.
Bu şey mi demek? Yani domaini çok iyi bildiğin için ürünü yapmak kolay mı demek?
Hem evet hem hayır. Domaini çok iyi biliyorsan, ürünü sattığın insanların da domaini çok iyi bildiğini varsayarak bir ürün yapmaya çalışıyorsun. Mesela SEO'da böyle bir ürün oldu. Yani kesinlikle versiyon 1 için konuşuyorum. Çok çok junior, SEO'ya yeni başlayan ya da işte tesisatçı Ahmet Usta Google'daki performansını takip etmek istiyor. Onların kullanabileceği bir ürün diyemem doğrudan. İyi bir onboardingimiz var. Kolaylıkla ürünü kurcalamaya başlayabilecekleri alana gidebilirler. Ama üründen tam faydayı alabilmeleri için belli bir en azından bir mid-level bir SEO'cu olabilmen ya da bir ajansa çalışan bir SEO profesyoneli olabilmen ya da İşte 1-2 yıllık bir digital marketer olabilmen gerekiyor. Yoksa ürünle ilgili aşinalığını arttırmak için bir rahat bir 8-10 saatlik bir okuma yapman lazım. Bunun için işte Notion'da şu an büyük bir kütüphane hazırlıyoruz. Ama bu okuma bir yandan da SEO vizyonunu da geliştirecek bir okuma. Dolayısıyla biz çok deep dive girdik bu işe. Yani her metriyi ölçelim. Bak benim burada buna ihtiyacım olmuş. Senin şurada şuna ihtiyacın oldu. Hadi onu da koyalım. Hadi bunu da koyalım. Ortaya karman çorman bir şey çıkmadı. Burada da tasarımcımız Mirzamin'in çok büyük etkisi var. O hep bizi sadeleştiren tarafta oldu. Ama çok advanced bir ürün çıktı. Ve çok uzun sürdü ürünü geliştirmek. Yani 2 yılda bir ürün hani zor. Analytics product'ı çıkarmak kolay değil. Çok büyük veri problemleri var vesaire. Anlatırız onları. İlerleyen bölümlerde konuşuruz ama daha çabuk bir MVP çıkabilirdi. Ama diğer meslektaşlarım, product manager'lar kızacaklardır ama ben MVP'ye inanan bir insan değilim. 2020 yılında hele ki marketi oluşmuş, rakipleri olan bir alanda MVP çıkarmak gibi bir lüksünüz yok. Küçük hayalleriniz varsa. O yüzden biraz uzun sürdü. Yani hem evet hem hayır. Çok hızlı bir ürün çıkarmak istiyorsanız bilmeden başlamak belki daha iyi hızlıca para kazanabilmek için. Ama ben burada yani doğru bir ürün çıkardığımızdan eminim. Bunu da hem diğer SEO tarafında çalışan arkadaşlarımdan aldığım bilgilere hem de kendi 13 yıllık deneyimime dayanarak buna güveniyorum. Ama birazcık advanced bir ürün oldu. Belki de bunu biraz kıracağız. Yani artıları ve eksileri olarak bu şekilde ifade edebilirim.
O şey biraz girmek isterim abi. MVP'ye çok inanmıyorum kısmına. Onu biraz açar mısın?
Hadi tartışalım. İşte bunu bir product manager'la da tartışmamıştım. Hele ki senin gibi böyle Türkiye'nin ilk tamam product abi. Manager'larından biri. Umarım bana çoban matı yapmazsın.
Yok yok hayır. Tamam, şey için değil, tartışma amacıyla sormuyorum. Yani çünkü bu işin bence doğrusu yok. Doğrusu yanlış yok. Evet, o yüzden evet. Fikrini merak ediyorum yani.
Ben şöyle düşünüyorum abi. Ben bir ürün tüketicisiyim. Dijital ürün tüketicisiyim. Ve çok fazla tüketen bir insanım. Product Hunt'ta her ay mutlaka bir 15-20 tane siteye üye olup mutlaka kurcalayan, kendini early adapter olarak tanımlamış bir insanım. Ben çok sabırsızım. Bir siteye giriyorum, bir ürüne giriyorum, bir şey çalışmadı ya da basit geldi, kullanışlı gelmedi. Bu ürünü direkt olarak siliyorum. Yani bana olgunlaşmamış bir meyveyi yediremezsin. Ben çünkü sürekli tüketen bir insanım. Bunun lezzetlilerini biliyorum. Ve benim tüketicim de yani SEO duyu kullanan insanlar da işte PM'ler, marketing manager'lar, SEO uzmanları zaten birçok ürünü tüketen insanlar. Sen bunların önüne ham, pişmemiş bir şey koyamazsın. Güzel bir tabak hazırlamak zorundasın. Sunumu güzel olmak zorunda. Lezzeti zaten çok iyi olmak zorunda. Besleyici olmak zorunda. Sen gidip de ya ben bir menemen kırayım. Herkes gelsin restoranta. Sonra oradan kazandığım parayla işte yumurtalı yemekleri çok iyi yaptığımı görürüm. Belki işte yumurtalı kurabiyeler alanına pivot edebilirim. Belki de menemen ya da yumurtalı hiçbir şey yapmamam gerekiyor. Yani bu çağımızda çok zor. Belki 2010'ların başında ya da 2000'li yıllarda 2000-2010 arasında hani bu çok doğruydu. Bir sürü şey test edilebilirdi ama şu an bizim Rank Tracker pazarında takip ettiğimiz 45 tane rakibimiz var. Şimdi ben bu 45 rakibe karşı rekabetçi olmayan bir ürünle çıkarsam insanlar zaten benden bir beklentide. Ben de bir çevresi olan bir ürün geliştireceğim. Takipçileri olan, arkadaşları olan, network'ü olan biriyim. Her şeyden önce kendi kişisel egolarıma, her ne kadar sen teşekkür ederim egosuz olarak tanımlasan da yani benim de şey fikrim var yani bir insan gelip ya Yiğit bununla mı uğraşmış 2 yıl ya? İşte biz bunu bizim işte Emmioğlu yazılımcı, bilgisayar mühendisi bununla 2 haftada yazarız diyeceği bir ürün kesinlikle olmamalı. O yüzden hepsi bir araya gelince bu rekabet ettiğimiz onlarca rank tracker'da çok daha iyi bir ürün sunmak zorundayım ki ciddiye alınabileyim. Çok basit bir MVP kimse ciddiye almaz. O yüzden minimum viable product değil, minimum lovable product diyorum. Ve 2 yıllık ürün geliştirmemizin niye bu kadar uzun sürdüğünü sanırım bu şekilde özetleyebilirim.
Peki şimdi ya o sırada sonuçta siz zaten sektörde, sen de dedin yani network'ün falan olduğu için zaten eminim ki sektördeki arkadaşlarına ürünü gösterip onlardan geri bildirim alıyorsundur bir şekilde.
Kesinlikle, kesinlikle. İçerideki mesai arkadaşlarım olsun, işte Serbay'ın çok şeyi oldu, İlyas'la arada gösterdim, feedback aldım, Tuğbert'ten aldım. Yani var bir sürü böyle güzel arkadaşım sağ olsun şey yaptılar. Doğru yolda gidip gitmediğimle ilgili bana ipucu verdiler. Ama dürüst konuşmak gerekirse ben doğru yolda olduğumu zaten biliyordum. Bu bir ukalalık gibi gelebilir. Ama 13 yıldır bu işi yapıyorum ya Eren yani. Her ürünü kullandım. Aklına gelebilecek her ürünü. Denemediğim, kullanmadığım rank tracker yoktur yani. Yeni feature çıkmıştır, kullanmamışımdır. Ajanstayım, ajansı biliyorum. Markadayım, markadaki insanların ihtiyacını biliyorum. Yani doğru bir şeyin adını koyabileceğime benim derin bir özgüvenim var. Belki de hiç bu konuda başarısız olmadığım içindir. Belki de birkaç ay içerisinde böyle olmadığını düşünebilirim. Ama yani yeterince bilgin varsa bu üründe en azından sana yakın, sana benzer insanların kullanmak isteyeceği bir ürün kesinlikle yapabilirsin. Çok da MVP diye kasıp hızlı ürün çıkarmaya bence gerek yok. Tabii ki yeterli finansal kaynağın varsa, bizim arkamızda Zeon'un maddi gücü olmasaydı, evet, ben investor'ın parasını yakıyor olsaydım kafamıza vura vura MVP yapacaktık yani. Çok da fazla yapabileceğimiz bir şey yoktu. Belki de ona düşünmek zorunda olmamak da beni bu şımarıklığa itiyor olabilir. Tam olarak adını koyamıyorum aslında.
Ya şımarıklık demem ben ona. Bence sizin pazarda, sizin şartlarınızda siz böyle bir tercih yapmışsınız. Ben öyle hani adlandırmazdım. Ama evet, sen de anlatırken benim aklımda şey vardı yani, hani arkada Zeon'un bir finansal gücü var. Hani tabii, bu sürede siz bunu finanse edebiliyorsunuz. Onun getirdiği
kesinlikle
şeyle, hani imkanlarla en güzelini çıkarmak istiyorsunuz. Şey tarafında tabii, ya bilmiyorum, pazar gösterecek bunu. Bu ürünün problemi çözüp çözmeyeceğini hani pazar gösterecek. Her zaman öyle kesinlikle zaten. Sen zaten hani pazardaki insanlarla da konuşuyorsun. İnşallah başarılı ve global bir örnek olarak da çıkar. Yani o sonuçta 13 umarım senedir bu şeyin içerisindesin. İlla ki zaten bir yere gelecektir. Sana şeyi soracağım abi. Şimdi o açığı nereden yakaladın? Yani sen dedin bütün rank tracker'ları biliyordum, çalışıyordum. Ama yani orada bir boşluk olduğunu nasıl keşfettin?
Müşterilerden gelen ters köşe sorular. Müşterilerden gelen eleştiriler. Benim ürünleri kullanırken yaşadığım aha momentların tam tersi of be momentları. Genellikle ürünlerin performanslarından ötürü bundan çok karnım ağrıyordu. Ürünlerdeki esnekliğin çok az olması, ürünlerin veri kaynaklarının çok sınırlı olması ve benim istediğim verileri sağlayamıyor olması. Bunların hepsi bir araya gelince ben şey diye düşündüm yani. Ya bu kadar da zor değildir herhalde yani. İnsanlar nasıl ürünler yapıyorlar yani. Google Analytics, Yandex Metrica yavaş çalışmıyor bu ürünler. Yani büyük veriyi yönetmek herhalde ilk kez sizin probleminiz olmadı ki bu kadar yavaş bir ürün üretiyorsunuz. Bu birikmişlik ya bir deneyelime dönüştü ve de şanslı olduğum nokta tabii ki ilk yazılım ekibimize katılan arkadaşım Metehan çok iyi bir yazılımcıydı yani. Çok genç bir arkadaş ama çok hani extraordinary yetenekli bir arkadaş. Onun desteğiyle birçok problemi çözebildik. Çözdüğümüzü gördük. Bizim çözdüğümüz bazı problemleri adamlar yıllardır çözememişler. Rakipler yıllardır çözememişler. Aa dedik ya, demek ki biz bu işi becerebiliyoruz. O kanı birazcık alınca zaten oradan sonra her şey çok daha hızlandı. Birazcık daha özgüven ve şu anda aşağı yukarı yaklaşık 10 kişiye yakın bir ekip olduk. Ve işler hızlı bir şekilde ilerliyor.
Şu an bu arada ya satışa açık değil mi ürün?
Evet, yani podcast'in yayınlandığı tarih itibarıyla satışa açık olacak. Şu an kapalı beta'da. Birçok Türkiye'deki büyük marka şu anda kullanıyor ürünü. Onlardan gelen feedbackler var. Şu an tek fokus işte bu kaydı Eylül ayında alıyoruz. Ve şu an tek fokus stabilite. Bunu çözdükten sonra ürünün şu anda yeni bir feature eksiği vesaire yok öncelikli olarak yapacağımız. Tamamen stabil ve performanslı bir ürün ilk odak.
Şimdi bu ürüne geçtiğimiz artık. Üründe de sen product manager olarak çalışıyorsun. O geçiş senin için nasıl oldu?
Geçiş güzel oldu çünkü 13 yıldır yaptığım bir iş vardı ve artık o işin dışında bir şey yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Yani bu işten artık çıktım. Yeni bir çaylaklık dönemindeyim. Süper bir şey. Hani tabii ki SEO'da da ustaydık falan değil hiçbir zaman için. Ama kalfalığımızı kesinlikle almıştık ve ben böyle öğrenmeyi seven bir insanım. Yeni bir çıraklığa başlamak o yüzden çok güzel oldu. Okumam gereken çok fazla kitap, kaynak, öğrenmem gereken nasıl doküman yazılır, teknolojik yanı güçlü bir product manager olmak istiyordum. Öğrenmem gereken teknolojiler, kodlama bilgimi geliştirmem gerekiyor. To do listimde bir anda daha önceden hiç olmayan 50 tane madde geldi. Ve bunların hepsini deşmek bence çok eğlenceli. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben araştırma yönü çok kuvvetli bir insanım. SEO'daki başarı diyebileceğim şeylerin çoğu bunun sayesinde geldi. Bu işte benden tamamen araştırma yeteneğimi, tamamen rekabet analizi yeteneğimi, yeni teknolojileri keşfetme, doğru analizi yapabilme, bunları benden talep ediyordu. Çok güzel anlaştık yani. Hatta dedim keşke daha önceden ben bu işe başlasaydım. Daha önce bir outsource ederek ürün yapmayı falan denedik ama fail etti hep bunlar. Bu zaten outsource edilecek işte değilmiş ürün yapmak yani. Onu da öğrenmiş oldum. Biraz karga tulumba girdik ama şu anda 10 üzerinden 6 bir product manager olduğumu düşünüyorum ama başladığımda 10 üzerinden 2-3 falandım. Gene ekip arkadaşlarımdan gelen feedbacklerle, Cansun olsun, Caner olsun, Metan olsun hep bizi, hani benim eksik yanlarımı açık açık bana söylediler. Ben de üstüne koyuyorum. 10 üzerinden 6, 1,5-2 yıl için bence güzel yani. Daha da ileriye taşıyabilirim kendimi.
Peki mesela ne konularda kendini geliştirdin?
Bizim bir CTO'muz yoktu başlarken. Yani Metan biraz o rolü üstlendi ama o da işte çok frontend'le falan uğraşmak isteyen birisi değil. Zaten uzmanlığı da o değil. Ben böyle haddim olmayarak tabii ki CTO kelimesi ve beni yan yana koymak ama %1 CTO'luk rolü üstlenmek zorunda kaldım. Hani hangi teknolojileri kullanalım? Bu mesela çok developer sorusu değil aslında. Gene product manager sorusu olduğunu düşünüyorum ben. Karar vermek developer kararı olabilir. Mesela bu veri tabanını seçme konusu bizim için çok debdebeli bir konuydu. İşte bütün rakipler yavaşlık sorunu yaşıyorlar. Ve bizde de yani milyarlarca satırlık verinin işlendiği bir pazar bu. Doğru veri tabanını seçmek için mesela ben Meta'nın önüne rahat 10-15 alternatif getirmişimdir. O da sağ olsun hepsini büyük bir sabırla, kendi de çok güzel şeyler koydu üstüne, test etti ve mesela onun sonunda doğru veri tabanını bulabildik. İşte crawling var, scraping var, bizim işte çok yoğun. Bunda hangi doğru teknolojileri kullanmalı? Ya bu tip kararları sadece tek bir geliştiricinin verdiği dünyada onun dünyasıyla sınırlı kalıyoruz. Kaldı ki benim ilk çalıştığım yazılımcım o konuda da çok açık vizyonlu bir insandı. Ben de gece gündüz çok araştırdım. Yani şeyi çok iyi öğrenme fırsatı buldu ben de bu dönemde. Zeo'daki sorumluluklarımdan tamamen izole geçirdiğim dönemde. Bir yazılım nasıl çalışır? Bir yazılım nasıl scalable hale gelir? Bir yazılımın gereksinim dokümanları nasıl yazılır? Bir yazılımcıya ben bir bug'ı nasıl report etmeliyim? Tek bakışta bu problemi nasıl reproduce edebilir? Yani hatalarla öğrendim açıkçası. Hani şu 4 kitabı okudum ve Udemy'den şu 2 kursu alarak başarılı oldum diyemem. Zaten PM'likle ilgili kitapların, kaynakların çoğu var olan bir şirkette PM olmakla ilişkili. Yani diyor ki Yiğit git işte Amplitude'dan, Mixpanel'den şuna bak, şuna göre şu kararı ver, şuna göre şu A-B testi yap. Biz daha o konulara çok uzak, sıfırdan ürün yapıyoruz. Dolayısıyla o süreç zaten bence biraz karga tulumba öğrenilecek bir işti. Ben en çok burada teknik tarafta ve döküman yazma, insanların anlayabileceği dökümanı gerçekten oluşturabilme kısmında büyük yol kat ettiğimi düşünüyorum. Ve bugün işte backend, frontend teknolojileri ve database teknolojilerinde aklına gelebilecek bütün hype teknolojilerin, hani konuşulan teknolojilerin, başarılıların, geride kalmışların artılarını, eksilerini iyi bildiğimi düşünüyorum. Ekibimle brainstorming yaparken de sadece gereksinimi ortaya atmıyorum. Bir yandan da teknik olarak ya bunları yapabilir miyiz mutlaka koyuyorum ama son karar her zaman geliştiricidedir. Onun ben avantajlarını görebilirim ama SWOT analizini yapamam. Onu bence bir geliştiricinin karar vermesi daha doğru. Ama teknik anlamda gelişmek ve bunları araştırmak, böyle bir engineering dropout olan bir insan olarak ve mühendis olamamayı hala içinde böyle bir ukde olarak tutan birini çok çok tatmin eden bir iki yıl geçirdim diyebilirim.
Anladım, çok güzel. Peki şu an 10 kişilik bir ekipten bahsetmiştin. Şu anda evet. SEO'ya çalışan. Onu biraz anlatabilir misin? Nasıl bir yapı var orada?
Tabii ki. Hatta tarihsel olarak hızlıca anlatayım. Olur. Yeni bir ürüne başlayanlar için de güzel olabilir. İlk biz bir backend engineer'la başladık. Metan ekibe katıldı. İlk problem veri kaynaklarından datayı crawl edebilmekti. Çünkü arama motorları bu verileri kolaylıkla size vermiyorlar. Crawling de başlı başına bir mühendislik işi. Büyük bir iş yani, milyonlarca veriyi crawl edebilmek. Bunun üzerine bir 6 ay neredeyse çalıştık Meta'nla sırt sırta ve en temel giriş bariyeri olan bu işte. Yani sen yarın bir gün bir rank tracker yapıyor olsan işte Data for SEO gibi veri sağlayıcıları kullanmak zorundasın. Google'dan veri alabilmek için. Kendin veri alabilmen gerçekten çok zor. Google çok hızlı şekilde seni ekarte ediyor. Çünkü Google datasının scrape edilmesini istemiyor. Ya da Yahoo ya da DuckDuckGo. Bunun da işte böyle farklı farklı yöntemleri var. Onların üzerine bayağı bir çalıştık. Sonra asıl challenge database olmaya başladı. Evet, günde yaklaşık 5 milyon keyword tarayabiliyoruz Google'da. Farklı dillerde, farklı ülkelerde, 80 küsur ülkede. Ama buradan gelen datalar ne olacak? Yani ben günde 5 milyon keyword crawl ediyorsam, işte her birine 100 arama sonucu var. Günlük 500 milyon insertion yapacağım. Yani nereden bakarsan işte 1 dakikada 340 bin falan insertion yapmış oluyorum. Çok büyük bir rakam yani. Ve bu saniyede de 5-6 insertion'a denk geliyor. Bunu handle edecek bir database yapısı nasıl kurulabilir? Bunlara girmeye başladık. O ara hayatımıza mükemmel bir insan girdi. Ramazan Polat. Kendisi kamuda çalışıyor. Çok çok yetenekli bir insan. Yani Big Data konusunda Türkiye'de neredeyse bir numara diyebileceğim insanlardan birisi. Bizi çok iyi yönlendirdi. Doğru veri tabanı yapısını seçebilmemiz için. Zaten 10 yıla yakın bir DBA'lik deneyimi vardı. Ondan çok güzel şeyler öğrendik. Hemen ardından ekip genişlemeye başladı. İşte Kevser geldi, Mücahit geldi, Yağız geldi, Bora geldi. Hep ilk gelenler backend'ti. Hani infrastructure'ı zor bir proje olduğu için. Sonra baktık ilk API'ları yazabiliyoruz. Artık bize frontend lazımmış. Tabii bir yandan da tasarımın da hazır olması lazım. O süreçte ben bir yandan tasarımı koşturdum Mirzamin'le. O da sonrasında ekibe katıldı. Freelancer başlamıştık. Sonra sağ olsun ekibe full time katılmayı teklifimizi kabul etti. Sonrasında backend takımı geliştirmek gerekti. İşte Kevser geldi. O da Go tarafında çok yetenekli bir arkadaştı. Bütün böyle concurrency ile ilgili işlerimize çok güzel çözümler geldi, getirdi. DevOps deneyimi vardı. O arada tam scale etmekle ilgili server sorunları vesaire o konulara çok güzel destekler attı. O ara Caner katıldı. O da Vue'yu kullanmamızda bize önderlik etti. Bence güzel bir karar verdik orada da frontend framework. Her ne kadar Vue developer bulmak zor olsa da çok performanslı bir arayüzümüz var ve bayağı bir şey borçluymuşuz Vue'ya anladığım kadarıyla. O geldi. İşte Caner ürünü frontend tarafını tamamlıyorken işte backend'de birazcık daha sıkıştık. Monitoring vesaire gerekti. O ara Bora geldi. Frontend'de Umut katıldı, destek oldu derken bir anda işte 4 backend, 2 frontend, bir tasarım, bir data science, bir tane de product olmuş olduk. İçeride sadece bu smart feature'lara, AI specific feature'lara odaklanan bir data scientist'imiz var, Johnson. O da böyle süper feature'lar çıkardı. Yani herkes tam olarak doğru zamanda katılmadı tabii. Bir şeylere blocker yaptı. Ama zaman içerisinde her ihtiyaca doğru insanı bulabilme konusunda hep şanslı olduk yani ekip tarafından.
Peki servis tarafından bu ürün tarafına geçerken şimdi bu ürün ekibi yepyeni bir ürün diye yepyeni bir ekip diye anlıyorum. Ve bu da hani
kesinlikle
aklıma şey getiriyor. Şimdi bu insanlar Zeo'yu görmemiş. Zeo'yu deneyimlememişler. Şimdi ayrı bir ürün, ayrı bir ekip okey ama sonuçta Zeo kültürünü de bir şekilde bir yere kadar belki taşımaları gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi orada
çok uzman yani o konuyu o kadar iyi koklamışsın ki lütfen devam et. Ben de buna güzel bir cevap vereceğim.
Ya orada o geçişi, o akışı nasıl sağlıyorsunuz bir? İkincisi belki de hani farklı mı olmalı? Yani hani bazı prensiplerin aynı olduğu fakat şimdi ürün dinamiğine ait olduğu için de farklı bir kültür mü olması gerekiyordu? Aslında o soru mu? Yani hani
çok iyi
aktarılması gerekiyor mu? Emin değilim. Onu sana soracağım aslında yani.
Evet, evet. Çok güzel soru. Ya bu konularla ilgili herhalde aldığım en iyi sorulardan birisi. Çünkü ben hiç böyle bir kültür farkı olacağını öngörmemiştim. Şimdi ürün geliştirmekle hizmet geliştirmek çok farklı işler. Yani bir hizmeti yaparken çok fazla collaboration var. İnsanlar birbirlerine soru soruyor. Daha sırt sırta çarpışıyorsun. Onun yaşadığı sıkıntıyı sen yaşayabiliyorsun. Ürün geliştirme de en azından bizde daha tekil bir iş. Yani bir API'yi sen yazıyorsun. Tamam belki DBA ile işte query'sini yazarken bir iletişimin olabilir ama daha yalnız bir iş. Dolayısıyla iki takımın kültürleri de birbirinden farklı oluyor. İster istemez oluyor. Yani yazılımcıların sosyalliğe bakış açısıyla SEO ekibinin, PPC ekibinin sosyalliğe bakış açısı farklı, hayattaki beklentileri vesaire farklı olabiliyor. Çünkü çok farklı iki disiplin. Yani biri hardcore mühendislik, SEO tarafında yaptığımız iş de tamamen bir analiz işi ama o, yani kod yazılan bir iş değil. Birazcık bence ikisi arasında ufak farklılıklar var. Kültürler farklı oldu abi. Zaten bu ekibi Ankara'da kurmuştuk biz. Ben bu iş için İstanbul'u bıraktım. Hani tamamen soyutlayıp kendimi Ankara'ya taşındım. Covid'e kadar da Ankara'daydım. Covid'le beraber Ankara'daki misyonumu tamamlayıp İstanbul'a geri taşındım. Yani ekipler ayrı çalıştı tamamen. İstanbul'da kursaydık, yapsaydık herkes daha entegre olurdu eminim. Lokasyon farkı falan da oldu. Ama iki takım çok iç içe çalışıyor mu dersen cevabı hayır. Ama bazı arkadaşlarımız mesela İstanbul'daki bile arasında çok iyi olan hani samimi olduğu insanlar var ama hani lokasyon farklılığı nedeniyle iki ekip birbirini çok iyi tanımıyor. Zaten SEO'du tamamen remote'a geçti artık hani ekibe 3 tane İzmir'den insan katıldı. Artık tamamen şey oldu, dağıtık bir ekip oldu. Ve şey, yani SEO kültürü gibi bir kültürü remote takımda kurabilmek çok zor. Hele ki böyle stand-up meeting'den stand-up meeting'e insanlar birbirleriyle görüşüyorken, yani gidip de bizim bahçede 2 saat sigara içip data stüdyoda şu yapılabilir mi tartışmasını remote çalışırken zaten yapamıyorsun. İyi niyetli, yetenekli, sosyal anlamda sorunu olmayan, pozitif, güzel insanları bir araya getirmek yeterli. Zaten işler sorunsuz ilerliyor. Çok da fazla kültür sosu katmak bence çok da şart değil. Hele ki uzaktan çalışıyorken bu sosu zaten katıyorum diyen ve bu sosla çok güzel yemekler yapıyorum diyen bence çok objektif değerlendiremez yani. Hem remote olup hem süper bir kültür. Belki de ben bilmiyorum yani. Şikayetçi değilim bu arada bundan da. Hani kültür üzerine çok fazla çalışmam benim de gerekmedi. Belki de çalışmadığım için süper böyle culture hani her hafta sonu birbiriyle yemeğe giden işte mangal partilerinde barda bir arada olan insanlar falan değil bizim Ankara ekibi ama İstanbul ekibi mesela tamamen öyle. Bu da herhalde kültür farklılığı, uzaktan çalışmanın getirdiği bir şey. Ama ben gayet memnunum yani bireysel olarak her biriyle arkadaşım ve çok sevdiğim insanlar. Çok da fazla kültür sosuna bulamak zorunda değilim. O da bu arada ekstra kostlarıyla beraber geliyor yani. Çok fazla kültür kattığın zaman, çok fazla işin içine yakınlık kattığın zaman farklı problemler de yaşayabiliyorsun. Bence SEO'da o konuda çok güzel bir denge yakaladık. Ben böyle daha resimden yanayım.
Anladım. Ya, enteresan. Yani hakikaten farklı bir şirket gibi aslında. Kendi kültürü olacak diyorsun yani bir süre sonra.
Evet. Yani öyle olacak herhalde. Yani gidişat biraz oraya gidiyor gibi. Ya da Zeo'dan SEO'ya destek atılan projeler de gelmeye başladı. Beraber geliştirdiğimiz internal tool'lar falan da olmaya başladı. Elimizde çok büyük bir data var. Zeo'nun oradan çok güzel fikirleri oluyor. Aslında biraz insanlar beraber çalışamadı Eren bugüne kadar. Hani onlar kapandılar bir odada kod yazıp ürünü bitirmeye çalıştılar kısıtlı bir deadline'da. Onlar danışmanlık yaptılar. Zaten hayatlarında ortak nokta yoktu. Ama buradan sonra ürün bitti. Artık Zeo bizde feature'ları gönderen, Zeo bize bug'ları gönderen, bizi besleyen ve etkileşim içinde olduğumuz iki ekip oldu yani. Olacak yani. SEO'du ve Zeo. Ama bu bugünden sonra başlayacak. Ama bugüne kadar kesinlikle ayrıktı yani. Hani bu konuda dürüst davranmakta da bir beis görmüyorum. Bunun bir ayıbı da yok. Yani iki farklı lokasyonda çalışan ekipler yani. İstanbul'daki iki insan kadar birbirine yakın olamayabilirler. Ve bu da çok normal bence.
Tabii. Yaptığı işler de farklı olduğu için de yani farklı kötü demek değildir. Farklı sadece farklı demek yani.
Kesinlikle.
Peki
kesinlikle.
Servis tarafında sonuçta orası orada bayağı tecrübelisiniz. Yani servis modeliyle iş yapma konusunda çok tecrübelisiniz ve hani bir yere kadar bir yere oturmuştur zaten. Bir sisteme oturmuştur. Oradan evet. Ürün tarafına aktardığınız öğrenimler oluyor mu? Yani bu şey açısından sormuyorum bu arada. SEO bilgisi ve o dünyadaki yani teknik bilgiden çok hani iş yapış şekli olarak aktardığınız bir şey var mı? Ya aktardığınız zaten senin aktardığın oluyor. Sonuçta tek ortak sen olduğun için orada.
Yani sanırım benim tarafımdan ajans tarafındaki hani teknik bilgim dışında yönetimsel açıdan falan çok öğrendiğim bir şey açıkçası aktarmadım. Yani bambaşka bir şirket gibi oldu başlarken de kültür olarak da yönetim biçimi olarak da zaten işin doğası da bambaşka. Doğası çok fazla bir şey olmadı ya oradan öğrendiğim yani yönetimsel açıdan. Ya burası zaten çok yönetilen bir şirkette değil yani. Yapılacak işler belli. Herkesin sorumluluğu belli. İnsanlar o işleri hakkıyla layığıyla yapıyorlar. Hataları güzel monitör ediyoruz. Servis düzgün çalışıyor. Ve her şey okey. Ya diğerinde çok fazla müşteri ilişkisi var ya. Belki de şu güne kadar bu denklemin içine ürün geliştirmede hiç müşteri girmedi ya daha. Ürün henüz yeni olduğu için. Oradaki deneyimlerimi belki henüz kullanma şansı bulamamışımdır. Burada çünkü bambaşka daha önceden hiç çalıştırmadığım kasları çalıştırmak zorunda olduğum bir dönem olmuştu benim için.
Şimdi title'lar değiştikçe tabii sen hani product manager hem title hem rolün değiştikçe product manager'lığa geçtin ve bu konuda kendini geliştirdiğini söyledin. Burada gerçekten seni etkileyen böyle kitap, makale oldu mu hiç? Hani yani bunu okuduktan sonra hani PM'liğe bakış açım değişti. Bakış açım değişti demeyeyim de şöyle sorayım. Evet, yani gerçekten evet. Bundan öğrendim dediğim mesela kaynak, kitap vesaire oldu mu?
Valla yani PM'likle ilgili çok olmadı ama hani yönetimle alakalı şeyden çok etkilenmiştim hep. İşte bu 37 Signals var ya, 37 Signals, Basecamp ekibi. Onların yazdığı her kitabı okudum ben. Hani Remote kitabını da ilk okuduğumda 2014-2015'te herhalde. Zeo'yu falan bir ara Remote'a geçirdik falan hani. Çok çok etkiledi o insanlar beni gerçekten. O anlamda onlardan bahsedebilirim belki yönetimsel açıdan. Ama PM'likle ilgili ya kurslara da baktım, kitaplara da baktım falan ama şey hep böyle yaratılmış bir ürünün PM'liği üzerine olduğu için bana çok yardımcı olmadı. Şey çok hoşuma gitti yani GitLab'in handbook'u. Bunu da yeni okumaya başladım. Hani bir ürün nasıl geliştirilmeli engineering açısından, işte nasıl departmanlara bölünmeli, security departmanı ne iş yapar, quality departmanı ne iş yapar, infrastructure ne iş yapar, development ne iş yapar, customer support engineering'de ne kadar entegre olmalı, marketing KPI'larım ne olmalı, bir product'ın, software as a service bir product'ın marketing team'i nasıl olmalı, sales structure'ım nasıl olmalı, finance'e nasıl bakmalıyım. Yani her şeyi yazmışlar ya. Hani mükemmel gerçekten. Bana da arkadaşım Serkan Açlak önermişti. Kevser de söylemişti gerçi ilk remote'a geçtiğimizde. Yeni yeni okumaya başladım ama her gün bir şey öğreniyorum. Ve çok başarılı bir ürün GitLab yani. 950 kişiydi. 1000'in üstüne çıkmış galiba da. Ya böyle bir şirketi tamamen remote yönetebilmek bir bilimdir yani. Ve bu insanlar bunu bedava olarak dokümanlarını yazıyorlar. Yani bize de tüketmek düşüyor açıkçası.
Aynen, bir yerde okumuştum, bastırıldığı zaman 4300 sayfa mı ne oluyormuş galiba GitLab Handbook'u. Yani seneler evet içerisinde abi. Nasıl yazdılarsa inanılmaz bir içerik ya. Var orada.
Bir de bir o kadar da video var yani her bölümün içinde. Hani şey evet. Ya korkunç iyi bir iş yani. Hani minnettarım yani böyle bir kaynağı insanlıkla paylaştıkları için. Çok çok değerli insanlar. Hani bir de ilham aldığım bir şirket olunca tabii daha fazla kredibilitesi de senin tarafında artıyor. O yüzden bayağı GitLab'in modelini alarak culture'ı genişletmeye devam edeceğiz. Çünkü bunun dışında birçok kitap bize uymuyor. Biz remote çalışıyoruz çünkü. Ve bu insanlar da remote çalışıyor. Bir iki kursa falan Udemy'de kaydoldum ama artık eskisi kadar da yani açıp kitap okuyorum dersem de yalan olur ya. Yani Kindle'ımda hep var ama şarjı bitiyor. Kendiliğinden bitiyor yani. Kitap okuduğum için bitmiyor. Hep böyle Kindle'ımda üstünde bir kitap kapağının resmi var ve böyle bana kendimi kötü hissettirmek dışında hiçbir işlevi kalmadı yani. Açıp kendim okuyorum ya. Hacker News okuyorum. Dev2 okuyorum. GitHub Trends'e bakıyorum. Repo'ları araştırıyorum. Artık bilgiyi tüketmenin yolu da biraz değişti ya. Biraz ona sığınıyorum bu kitap okumama davranışından. Ama yani ilk yıllarda çok daha fazla okuyordum açıkçası. Biraz ayarlarımız da bozuldu yani bu notification dünyasında. Oturup 3 saat odaklı bir şey okuyamıyorum yani, ne yalan söyleyeyim.
Vallahi sen konuşmanın başında da demiştin zaten sürekli değişim halindeyiz diye. Bu her şey için geçerli. Hani sizin işiniz için de bahsettiğin gibi okuma veya öğrenme şeyleri için de geçerli. Ya mesela benim kesinlikle. Şeyimde de podcast hani büyük bir öğrenim kaynağı.
Değil mi?
Dinlediğim podcastlar sayesinde neler neler öğrendim. Yani o yüzden hani podcast mecrasına da çok şeyimdir yani. Kesinlikle. Şükran ederim yani.
Bence de çok güzel bir mecra. Yani ben de bu arada hatırlarsan sen ilk bana mesaj attığında üretim bandının sana screenshot'ını attım Spotify'daki
evet,
top listemde. En çok dinlenenim üretim bandı. Çok mutlu olmuştum. Ya mesela daha geçen Baraka Tek'e bakmıştım. Mesela onu dinledim. Mesela Super App nedir? Bir ürüne nasıl bir vizyon konur? Ve yani abilerimiz bunlar. Noktayı koyan insanlar. Hani aynen. İnternetin abileri, Türk internetinin abileri. Yani bu insanları dinleyebilmek bile süper über bir şey. Bir yandan da evi temizlerken bile bir şeyler öğrenebiliyorum yani. Hep böyle podcastleri ve absürt zamanlara koyuyorum. Çok daha rahat da fokuslanabiliyorum. Bence de süper bir öğrenim biçimi. Ya oturup kitap okumak eskisi kadar sarmıyor. Yani İngilizceme de şeyde çok güvenmiyorum. Audible'dan bir şey dinlerken ve başka bir iş yaparken hem kitabı anlayayım hem de işimi yapayım. O bayağı zor. Full fokus oturup dinlemem lazım. sıkılıyorum. Ne yalan söyleyeyim.
Ya orada benim şöyle bir teorim var. Audible şeylerle, dinlenen kitaplarla alakalı. Şimdi dinlenen kitap ya da kitap okuyan çok monoton bir şekilde okuyor. Monoton tek düze bir ses şeyinde okuyor ama
doğru.
Podcast'te muhabbet var. Muhabbet çok daha evet, doğal ve senin sana daha uygun. Yani bir insan olarak sana daha uygun. Senin dinlemene daha uygun. Çünkü şeyler değişiyor, tonlamalar değişiyor. Birden fazla doğru. ses var. Daha hani şeyin içerisindesin. Ve zaten günlük hayatta da yaşadığın şey insanlarla konuşurken aşina olduğun bir evet. şey. Kitap
kulağının doğasına uygun yani. Evet. Kitap kulağının doğasına uygun değil yani. Biri oturup böyle ellerini bağlayıp hiç aynen. konuşmadan 3 saat dinlemiyorsun. Çok aynen. haklısın.
Odaklanman lazım yani oraya. Gerçekten hani beyninle dinlemen lazım orada. Bana da çok olmuyor. Bazen şey oluyor yani mesela toptaşmayla işte ofise giderken dinliyordum bazen. Ve işte şey diyor. İşte burası çok önemli falan diyor. Böyle dur ben kaçırdım falan oluyorum. Geri gitmem gerekiyor. Neydi o çok önemli kısım falan diye. Sürekli böyle kendimi geri giderken buluyorum yani o şeylerde, Audible'larda.
Evet ya.
Dinlenen kitaplarda.
Abi nihayet kendimi sesli kitapta dinleyemediğim için suçluluk duygusu yaşamaktan kurtaran bir argüman buldum. Çok teşekkür ederim. Full podcast dinleyebilirim artık yani. Hani podcast dinlerken de böyle şey diyordum. Yiğit bak yine kitap okumuyorsun ve kıvırıyorsun. Podcast'ı öğreniyorum diyorsun kendine falan ama doğru yani. Sıkılmamın nedeni gerçekten onların tek düze ve insan doğasına uygun olmayan okuma biçimleri. Bence de yani ya tekst içerik tüketeceğim. O da böyle PDF tarzı. İstediğin yere istediğin zaman atlayabildiğin şeyleri okuyabiliyorum. Ama kitap da böyle tek düze bir okuma deneyimi ya. İnternette evet. de mesela kitap gibi bir şey okumuyoruz ki abi. Bir şey okuyorsun. Aa o neymiş? Yeni bir sekme aç. Ona bak. Geri dön. Oraya bak. Hani sürekli değişim halinde. Demek ki kitabı da o yüzden okuyamıyoruz yani. Bu açıklaman beni birçok açıdan çok aydınlattı abi. Teşekkür ederim.
Bu yani benim de mazeretim olabilir bu arada. Benim neden Audible dinlemediğime dair bir bahane de olabilir.
Hayır
yani.
Abi bu benim gerçekliğim artık. Mazeret olarak kabul etmiyorum.
Tamam sen kullan abi onu.
İşime geldi çünkü.
Sen kullan onu. Benim için de şey olur. Pazarı büyütür benim için de.
Süper anlaştık.
Abi çok sağ ol vakit ayırdığın için. Deneyimlerini paylaştın. Gerçekten enteresan bir hikaye var burada. Yani hani ilk senelerinden de hem beraber hani iş yapma şeyinde fırsat bulamamıştık ama hani o sebeple tanışmıştık. Sonra ben sizin konferansınıza gelmiştim, katılmıştım. Şimdi ürün macerasına atıldığınız sonra hani gerçekten çok hani hem yakından gördüğüm hem de tanıdığım ve hem de işte değişiminde olduğu bir hikaye. Çok teşekkürler bugün. Hani vakit ayırdığın ve deneyimlerini paylaştığın için.
Ben teşekkür ederim. Benim için de ilk product manager kimliğiyle konuştuğum podcast olması anlamıyla çok çok değerliydi. 2 yıllık junior PM deneyimlerimi paylaşmama fırsat verdiğin için ben teşekkür ederim.
Ne demek? Yani her şekilde öğrenecek şey vardır yani. Ben öğrendim kesinlikle. Açıkçası bayağı bir şey. Not aldığımızı da kendimi. Çok süper. Teşekkürler tekrardan.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol davetin için.
Dinleyenlere de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.